11. ayrım.
Her şey mi? Ne oldu? Yok bir şey, dedi Harry. Bir gariplik çökmüştü içine. Pelerini kim yollamıştı? Bir zamanlar gerçekten babasının mıydı? Bir şey düşünmeye, söylemeye fırsat kalmadan yatakhane kapısı açıldı. Fred ve George Weasley daldı içeri. Harry pelerini hemen ortadan kaldırdı. Onu bir başkasına göstermek istemiyordu daha. Mutlu Noeller. Baksana, Harry'de bir kazak almış. Fred de George da birer mavi kazak giymişlerdi. Birinin üstünde kocaman sarı bir F, ötekinin üstünde de kocaman bir sarı G vardı. Harry'nin kazağını kaldırıp göstererek, ama onunki bizimkinden güzel, dedi Fred. Aileden biri değilsen daha özen gösteriyor. George, sen niye kazağını giymiyorsun Ron, diye sordu. Hadi giy şunu, hem güzel hem sıcacık tutuyor. Ron kazağı gönülsüzce kafasından geçirirken, nefret ediyorum açık kahverengiden, dedi. Seninkinin üstünde harf yok, dedi George. Adını hiç unutmadığını düşünüyor herhalde. Ama biz de aptal değiliz ya. Birimizin adı Great, birimizin adı Forge. Nedir bu gürültü? Percy Weasley kapıdan başını uzattı. Bütün bunları onaylamıyor gibiydi. O da armağanlarını aça aça gelmişti herhalde. Koluna kocaman bir kazak atmıştı çünkü Fred kazağı çekip aldı. P var, herhalde parlak öğrenci anlamındadır. Hadi Percy, giy şunu, bak biz hepimiz giydik, Harry'de bile var. İkizler kazağı kafasından geçirmeye çalışırken, ben istemiyorum, diye homurdandı Percy. Bu arada gözlüğü de düşmüştü. George, bugün sınıf başkanlarıyla birlikte olmayacaksın, dedi. Noel'de aile bir araya gelir. Kazaktan kollarını bile geçirmesine fırsat vermeden Percy'yi karga tulumba odadan çıkardılar. Harry hayatında böyle Noel yemeği yememişti. Nar gibi kızarmış yüz besili hindi, dağ gibi kızarmış haşlanmış patates yığınları, tabaklar dolusu salam, kaseler dolusu tereyağlı bezelye, salçalar, yaban mersini sosları, adam başı büyücü maytapları. Bu olağanüstü maytaplar, Dursley'in aldığı içlerinden karton şapkalı küçücük plastik oyuncaklar fışkıran o incecik muggle maytaplarına hiç mi hiç benzemiyordu. Harry bir büyücü maytabı aldı. Fred'le maytap patlatmakla kalmadı. Top gibi gümbür diyerek onları mavi bir dumana sardı. İçinden de bir amiral şapkasıyla birkaç canlı fare çıktı. Yüce masada sivri büyücü külahı yerine çiçekli bir takke giymiş olan Dumbledore, Profesör Flitwick'in anlattığı fıkraya gülmekteydi. Hindiden sonra alev alev Noel pastaları geldi. Diliminin içinden çıkan gümüş orakla az kalsın dişi kırılıyordu Percy'nin. Harry şarap istedikçe kıpkırmızı kesilen Hagrid'e bakıyordu. Sonunda Profesör McGonagall'ı yanağından öptü Hagrid. Silindir şapkası yana yatmıştı. Profesör McGonagall'ın Harry onun kızmadığını görünce şaşırdı. Sonunda masadan ayrıldığında Harry'nin kucağı maytaplardan çıkanlarla doluydu. İçlerinde bir yığın ışıklı patlamaz balon, bir kendi sihirini kendin yap sepeti, bir de yepyeni büyücü satrancı takımı vardı. Beyaz fareler ortadan yok olmuşlardı. Harry onların Mrs. Norris'e Noel yemeği olabileceklerini düşünerek üzüldü. Harry ile Weasley'ler bahçede korkunç bir kartopu savaşına tutuşarak mutlu bir öğleden sonra geçirdiler. Sonra titreyerek sırılsıklam soluk soluğa Gryffindor ortak salonundaki ocağın başına çöktüler. Harry satranç takımının açılışını yaptı. Ron'un karşısında unutulmaz bir yenilgiye uğradı. Percy yardım etmeye kalkmasaydı belki o kadar da ezilmezdi. Hindili sandviçlerini, tatlılarını, pastalarını yiyip çaylarını da yudumladıktan sonra herkesin üstüne bir ağırlık çöktü. Percy'nin başkanlık rozetini çaldıkları için Gryffindor koridorlarında Fred ile George'u kovalamasını seyrettiler. Ömrü boyunca Harry'nin geçirdiği en güzel Noel'di bu. Yine de bütün gün kafasına bir şey kurcaladı durdu. Ancak yatağına uzanıp da bir başına kalınca rahat rahat düşünebildi bunu. Görünmezlik pelerinini kim göndermişti acaba? Ron, karnı hindiyle, pastayla dolu yatağının yanındaki perdeleri çeker çekmez uykuya dalmıştı. Kendisini tedirgin edecek bir konu da yoktu. Harry yatağının altına eğilip pelerinini çıkardı. Babasının. Bir zamanlar babasınındı bu. İpekten bile yumuşak, havadan bile hafif olan kumaş ellerinden kayıp gidiyordu adeta. Notta da şu yazılıydı: onu iyi kullan. Hemen denemeliydi onu şimdi. Yatağından çıkıp pelerinine sarındı. Bacaklarına bakınca ay ışığından, gölgelerden başka bir şey göremedi. Çok tuhaf bir duyguydu bu. Onu iyi kullan. Ansızın uyandı Harry. Bu pelerinde bütün Hogwarts önünde açılıvermişti. O karanlıkta, o sessizlikte bir heyecan kapladı bütün bedenini. Bununla her yere gidebilirdi. Her yere. Fitch de farkına bile varmazdı. Ron uykusunda homurdandı. Harry onu uyandırır mıydı acaba, ama bir şey ona engel oldu. Babasının pelerini bu bir kere, ilk kere tek başına hareket etmek istiyordu ilkinde. Ve süzülerek yatakhaneden çıktı. Merdivenden indi. Ortak salonu da arkada bırakıp resimdeki delikten geçti. Şişman kadın cırtlak sesiyle "Kim var orada?" diye sordu. Hiçbir şey söylemedi Harry. Hızlı hızlı koridorda yürüdü. Nereye gitmeliydi? Durdu, yüreği gümbür gümbür düşündü ve birdenbire aklına geldi. Kitaplıktaki kısıtlı bölüm. İstediği kadar okuyabilecekti orada. Flamel'in kim olduğunu buluncaya kadar. Görünmezlik pelerinine sımsıkı sarılarak yola koyuldu. Kitaplık ürkütücüydü. Karanlıktan göz gözü görmüyordu. Harry kitap raflarına giden yolu görebilmek için fenerini yaktı. Fener havada yüzüyor gibiydi sanki. Harry onu elinde tuttuğunu biliyordu gerçi, ama yine de bu görünüm tüylerini ürpertiyordu. Kısıtlı bölüm kitaplığın arkasındaydı. O bölümü ötekilerden ayıran ipin üstünden dikkatle atladı ve kitap adlarını okuyabilmek için fenerini kaldırdı. Pek bir anlam çıkaramadı adlardan. Dökülmüş soluk yaldızlı harfler Harry'nin bilmediği dillerde sözcükler oluşturuyordu. Bazı kitapların hiç adı yoktu. Bir kitabın üstünde ise kana benzeyen koyu bir leke vardı. Harry'nin ensesindeki saçlar dimdik oldu. Belki kendisine öyle geliyordu, ama kitaplar arasından bir fısıltının yükseldiğini duyar gibi oldu. Sanki onun orada olmaması gerektiğini biliyorlarmış gibi. Bir yerden başlamalıydı. Feneri dikkatle yere koyarak en alt rafta ilginç görünüşlü bir kitap aramaya başladı. Gözüne kara ciltli, gümüş çizgili kocaman bir kitap ilişti. Güçlükle çıkardı onu. Kitap çok ağırdı çünkü, dizlerinin üstüne koyarak açabildi ancak. Sessizliği insanın kanını donduran, kulakları sağır eden bir çığlık bozdu. Kitap haykırıyordu. Harry hemen kapattı kapağını, ama çığlık kesilmedi. Daha da yükselerek sürüp gitti. Harry geriye doğru sendeledi, fenere çarptı, anında söndü fener. Korkuya kapıldı Harry, dışarıdaki koridorda yaklaşan ayak sesleri duydu. Kitabı yine rafa tıkıştırarak tabanları yağladı. Kapıda Filch ile karşılaştı. Filch'in çılgıncasına açılmış gözleri onu göremedi. Harry onun iki yana açılmış kollarının altından süzülerek koridora fırladı. Kulaklarında kitabın çığlığı çınlıyordu adeta. Kocaman bir zırhın önünde durabildi ancak. Kitaplıktan öyle bir kaçmıştı ki nereye gittiğinin farkına bile varmamıştı. Belki de karanlık yüzünden şimdi nerede olduğunu bilmiyordu. Mutfakların yanında böyle bir zırh olacaktı gerçi, ama herhalde 5 kat aşağıda kalmıştı. Geceleri birinin dolaştığını görürsem hemen size gelmemi söylemiştiniz profesör. Biri kitaplığa girmiş, kısıtlı bölüme. Harry yüzündeki kanın çekildiğini hissetti. Her nereye geldiyse Filch oraya kestirme bir yol biliyordu anlaşılan. Yumuşak yapış yapış sesi gittikçe yaklaşıyordu çünkü. Dehşet içinde Snape'in yanıt verdiğini duydu. Kısıtlı bölüme mi? Pek uzakta olamazlar, yakalarız. Filch ve Snape köşeye dönüp yaklaşırlarken Harry olduğu yere çakılıp kaldı. Onu göremezlerdi elbet, ama koridor öylesine dardı ki biraz daha yaklaşacak olurlarsa mutlaka çarparlardı. Pelerin somut bedenini ortadan kaldırmıyordu. Olabildiği kadar sessizce geriledi. Solda aralık bir kapı gördü. Tek umuduydu bu. Solunu tutarak kapıyı kıpırdatmadan içeri süzülmeyi başardı. Snape ile Filch hiçbir şeyi fark etmediler. Geçip gittiler. Harry derin derin soluyarak duvara yaslandı. Onların uzaklaşan ayak seslerini dinledi. Az kalsın yakayı ele verecekti. Ucuz atlatmıştı. Saklandığı odanın nasıl bir yer olduğunu anlayıncaya kadar birkaç saniye geçecekti. Kullanılmayan bir sınıfa benziyordu burası. Duvar diplerinde masalar, sıraları andıran bir takım eşyalar seçiliyordu karanlıkta. Bir de baş aşağı çevrilmiş bir çöp sepeti. Ama duvara dayalı bir şey daha vardı ki sırıtıyordu. Sanki biri ayak altında durmasın diye onu getirmiş, oraya koymuştu. Görkemli bir aynaydı bu. Pençeye benzeyen iki ayak üstünde süslü yaldızlı çerçevesiyle tavana kadar uzanıyordu. Tepesine de boydan boya bir yazı işlenmişti. Kerit Strahru Oyt UBK Fru On On Vofisi. Filch ile Snape'den ses gelmediği için korkusu yatışmaya başlayan Harry aynaya bakmak istedi. Kendini görmeyecekti ama olsun, yaklaştı. Çığlık atmamak için ağzını elleriyle kapamak zorunda kaldı. Arkasına döndüğü hızla kitabın haykırışında bile bu kadar çılgınca atmamıştı yüreği. Aynada sadece kendini görmemiş, arkasında bir yığın insan daha görmüştü. Ama o da boştu. Soluk soluğa yine aynaya döndü usulca. Oradaydı işte. Kendi yansımasını gördü. Yüzü korkudan bembeyaz kesilmişti. Arkasında en az 10 kişi daha vardı. Harry omuzunun üstünden baktı. Kimseler yoktu. Yoksa onlar da mı görünmezdi? Görünmez insanlarla dolu bir odaya mı girmişti? Aynanın özelliği ister görünür olsun, ister görünmez olsun, her şeyi yansıtmak mıydı acaba? Aynaya bir daha baktı. Kendi görüntüsünün arkasında duran bir kadın ona gülümsüyor, adeta el sallıyordu. Ona kolunu uzattı. Eli bir şeye değmedi. Kadın orada olsaydı ona dokunurdu. Görüntüleri öylesine yakındı ki, ama havadan başka bir şey duymadı. Kadın da ötekiler de varlıklarını sadece aynada sürdürüyorlardı. Çok güzel bir kadındı bu. Koyu kızıl saçları vardı. Gözleri ise gözleri tıpkı benim gözlerime benziyor diye düşündü Harry. Aynaya biraz daha yaklaştı. Yemyeşil. Biçim aynı. Kadının ağladığını fark etti. Gülümsüyordu ama aynı anda da ağlıyordu. Yanında duran uzun boylu siyah saçlı ince adam kolunu onun omzuna dolamıştı. Gözlük vardı gözünde, saçları dağınıktı. Arkası tıpkı Harry'nin saçları gibi yatmamıştı. Harry o kadar yaklaşmıştı ki aynaya, bunun neredeyse kendi görüntüsüne değecekti. Anne diye fısıldadı. Baba, ona gülümseyerek baktılar sadece. Harry aynada ötekilerin de yüzlerine bakınca hepsinin gözlerinin kendi gözleri gibi yeşil olduğunu gördü. Boyunları da aynıydı. Ufak tefek ihtiyar bir adamın dizleri ise tıpkı Harry'ninkiler gibi top toptu. Yaşamı boyunca ailesini ilk kere görüyordu Harry. Potter'lar gülümseyerek el salladılar ona. Harry de onlara özlemle baktı. Ellerini aynaya dayamıştı. Sanki uzanıp da ailesine dokunacakmış gibi. Büyük bir acı duyuyordu içinde. Yarı sevinç, yarı hüzün. Orada ne kadar kaldı bilmiyordu. Görüntüler silinmedi. Baktı, baktı. Sonunda uzaklardan bir gürültüyle kendine geldi. Kalamazdı artık. Yatağına dönmeliydi. Gözlerini annesinin yüzünden kaçırarak döneceğim diye fısıldadı. Odadan hızla çıktı. Ron ters ters beni uyandırabilirdin dedi. Bu gece gelebilirsin, yine gideceğim, sana aynayı göstereyim. Ron, annenle babanı görmek isterim dedi merakla. Ben de senin aileni görmek isterim, bütün vesileleri, bana bütün kardeşlerini gösterirsin, hepsini. Zaten ne zaman istersen görebilirsin onları dedi Ron. Bu yaz bizim eve gelmen yeter, neyse belki sadece ölüleri gösteriyordur ama Flamer'la bulamamanın yazık olmuş doğrusu. Biraz saramazsın da hiçbir şey yemeyecek misin sen? Harry'nin içinden yemek yemek gelmiyordu. Annesiyle babasını görmüştü. O gece bir daha görecekti. Flamel'ı unutmuş gibiydi. Sanki pek önemi yoktu bunun artık. Üç başlı köpeğin neyi beklediğini kimin umurundaydı? Snape onu çalsa bile ne çıkardı? İyi misin dedi Ron. Bir tuhaf görünüyorsun. Harry'nin en büyük korkusu aynalı odayı bulamamaktı. Ertesi gece Ron'u da pelerinin altına alıp ağır ağır yola koyuldu. Kitaplıktan çıktıktan sonra izlediği yolu hatırlamaya çalıştı. Karanlık geçitlerde bir saat kadar dolaştılar. Dönüyorum dedi Ron. Unutalım bunu, dönelim. Hayır diye fısıldadı Harry. Buralarda bir yerde olacak. Ters yöne süzülen uzun boylu bir cadı hayaletin yanından geçtiler. Başka kimseyle karşılaşmadılar. Ron ayaklarının donduğundan yakınmaya başlamıştı ki Harry zırhı gördü. Evet, İşte burası. Kapıyı iterek açtılar. Harry pelerini çıkarıp attı sırtından ve aynaya koştu. Oradalardı. Onu görünce annesiyle babasının yüzleri ışıdı. Gördün mü diye fısıldadı Harry. Ben bir şey göremiyorum. Bak hepsi orada, hepsi. Sadece seni görebiliyorum. Doğru düz baksana. Benim durduğum yerde dur. Yana çekildi ama Ron aynanın önüne geçince o da ailesini göremez oldu. Çizgili pijamasıyla Ron'u görüyordu sadece. Ama Ron büyülenmiş gibi kendi görüntüsüne dikmişti gözlerini. Bana bak dedi. Aileni görebiliyor musun yanında? Hayır, tek başımayım ama değişmişim, daha büyümüşüm sanki. Öğrenciler başkanıyım. Ne? Evet, Blin taktığı rozetten var göğsümde. Elimde de okul kupasıyla Quidditch kupası. Quidditch kaptanı da olmuşum. Ron gözlerini bu inanılmaz görüntüden ayırıp heyecanla yarıya baktı. Bu ayna geleceği de mi gösteriyor dersin? Nasıl olur? Ailemde herkes öldü. Bir daha bakayım. Dün bütün gece baktın. Bırak azıcık da ben bakayım. Elinde Quidditch kupası varsa var. Ne olmuş yani? Ben annemle babamı görmek istiyorum. İtme beni. Ansızın koridorda kopan bir gürültü tartışmayı sona erdirdi. Ne kadar yüksek sesle konuştuklarının farkına bile olmamışlardı. Çabuk! Ron pelerini tam sırtlarına çekmişti ki Mrs. Norris'in ışıl ışıl gözleri belirdi kapıda. Ron ile Harry hiç kıpırdamadan öylece durdular. Aynı şeyi düşünüyorlardı. Pelerin kedilerde de işe yarıyor muydu acaba? Kendilerine yüzyıllar gibi gelen bir bekleyişten sonra Mrs. Norris dönüp gitti. Güvenli değil burası. Fülçü çağırmaya gitmişti. Mutlaka bizi duydu. Hadi. Ron Harry'i sürükleyerek odadan çıkardı. Ertesi sabah kar hala erimemişti. Ron, satranç oynar mısın Harry? Diye sordu. Hayır. Aşağı inip Hagrid'i görmeye gitsek? Hayır, sen git. Ne düşündüğünü biliyorum Harry. Aynayı düşünüyorsun. Bu gece gitme. Neden? Bilmiyorum, içimde kötü bir his var. Hem zaten Fitch'ten, Snape'ten, Mrs. Norris'ten yakayı zor sıyırdın. Seni görmezlerse, görmesinler. Ya sana çarparlarsa, ya bir şey devirirsen? Hermione gibi konuşuyorsun. Ciddiyim Harry, gitme. Ama Harry'nin bir tek düşüncesi vardı kafasında. O da aynaya gitmekti. Ron da kendini durduramazdı. Üçüncü gece yolu çok daha çabuk buldu. Öyle hızlı yürüyordu ki aklı başında birinin edemeyeceği kadar gürültü ediyordu ama kimseyi görmedi. İşte annesiyle babası karşısındaydı, gülümsüyorlardı. Büyük babalarından biri de keyifle baş sallıyordu. Harry aynanın tam karşısına yere oturdu. Bütün geceyi orada ailesinin yanında geçirmesine hiçbir şey engel olamazdı. Hiçbir şey, sadece demek yine geldin Harry. Harry bütün içinin buz kestiğini sandı. Arkasına baktı, duvarın dibindeki sıralardan birinde Aldous Dumbledore oturmaktaydı. Harry onu fark etmeden dosdoğru aynaya gitmişti herhalde. Sizi görmedim efendim. Görünmez olmak görme gücünü de azaltıyor galiba, dedi Dumbledore. Harry onun gülümsediğini görünce biraz rahatladı. Dumbledore sıradan kalkıp Harry'nin yanına çöktü. Demek sen de senden önceki yüzlerce kişi gibi kelet aynasının yarattığı mutluluğu buldun. Adının bu olduğunu bilmiyordum efendim. Ama özelliğini anlamışsındır herhalde. Ailemi gösteriyor bana. Ron'u da öğrenciler başkanı olarak gösterdi. Nereden biliyorsunuz? Dumbledore yumuşak bir sesle, görünmez olmak için bir pelerin gerekmez bana, dedi. Şimdi söyle bakalım, kelet aynası bizlere ne gösteriyor? Harry başını iki yana salladı. Ben söyleyeyim. Dünyanın en mutlu insanı, kelet aynasını sıradan bir ayna gibi kullanan insandır. Ona bakınca kendini olduğu gibi görür. Anlatabildim mi? Harry düşündü. Sonra ağır ağır, ne istediğimizi gösteriyor bize, görmek istediğimizi, dedi. Dumbledore hem evet hem hayır dedi usulca. Bu ayna yüreklerimizin derinliklerinde yatan tutkuları, istekleri gösterir bize. Aileni hiç bilmedin sen, onları görürsün. Kardeşleri tarafından ezilen Ronald Weasley kendisini onlardan üstün görür. Ama bu ayna bizi bilgiye, doğruya götürmez. Gösterdiklerinin gerçek olmadığını bilmeyenler onun önünde eriyip gitmişlerdir ya da akıllarını kaçırmışlardır. Ayna yarın yeni bir binaya götürülecek Harry. Bir daha gidip bakma ona. Günün birinde karşına çıkarsa da hazırlıklı ol. Düşler dünyasına dalıp gerçek dünyayı yaşamayı unutmak doğru değildir. Unutma bunu. Hadi şimdi o eşsiz pelerinini sırtına geçir, yatağına git. Harry ayağa kalktı. Efendim, Profesör Dumbledore, size bir şey sorabilir miyim? Dumbledore gülümsedi. Tabii sordun ya zaten, ama istersen bir şey daha sorabilirsin. Aynaya bakınca siz ne görüyorsunuz? Ben mi? Elimde bir çift yün çorapla kendimi görüyorum. Harry boş boş baktı. İnsanın hiç yeteri kadar çorabı olmuyor, dedi. Dumbledore, bir Noel daha gelip geçti. Bir çift çorap veren olmadı. Herkes bana kitap armağan ediyor. Harry yatağına uzanınca Dumbledore'un belki de doğruyu söylemediğini düşündü. Scabbers'ı yastığından iterken aklına geldi. Ona çok kişisel bir soru sormuştu herhalde. 13. bölüm. Nicholas Flamel. Dumbledore, Harry'yi bir daha kilit aynasına gitmemesinin doğru olduğuna inandırmıştı. Görünmezlik pelerini Noel tatili boyunca Harry'nin sandığının dibinde kaldı. Aynada gördüklerini unutmak istiyordu Harry ama kolay değildi bu. Karabasanlar görmeye başladı. Annesiyle babasının yeşil bir ışığın çakışıyla yok olduklarını gördü düşlerinde. Tiz bir sesinde kahkahalar attığını duydu. Harry düşlerini anlatınca görüyorsun ya dedi Ron. Dumbledore haklıymış. Ayna yüzünden aklını oynatabilirdin. Dersler başlamadan bir gün önce döner Hermione konuya bir başka açıdan yaklaşıyordu. Harry'nin yatağından çıkıp üst üste 3 gece koridorları arşınlamasından dehşete düşmüştü. Ya Filch seni yakalasaydı? Bir yandan da onun Nicholas Flamel'ın kim olduğunu öğrenememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getiriyordu. Flamel'ın adını kitaplıkta bulmaktan umudu kesmişlerdi neredeyse ama Harry bu adı bir yerde gördüğünden emindi. Dersler başlar başlamaz 10 dakikalık aralarda kitap karıştırmayı sürdürdüler. Harry'nin zamanı daha kısıtlıydı çünkü Quidditch çalışmaları yeniden başlamıştı. Wood takımı her zamankinden daha sıkı çalıştırıyordu şimdi. Karın yerini alan dinmek bilmeyen yağmur bile heveslerini kırmıyordu. Wesley'ler Wood'un fanatiğin teki olduğundan yakınıyorlardı ama Harry Wood'u destekliyordu. Bir sonraki maçta Hufflepuff'ı yenerlerse okul şampiyonasında 7 yıldır ilk kere Slytherin'i geride bırakacaklardı. Kazanma tutkusu bir yana çalışmalardan yorgun düşünce daha az karabasan gördüğünü fark etti Harry. Sırılsıklam çamurlu bir gün çalışma sırasında onlara kötü bir haber vereceğini söyledi Wood. Wesley'lere kızmıştı zaten. İki kardeş birbirlerinin üstüne pike yapıyor, süpürgelerinden düşecekmiş gibi hoplayıp zıplıyorlardı. Bırakın soytarılığı diye bağırdı. Maçı kaybedersek bu yüzden kaybederiz. Hakem Snape olacak. Gryffindor'dan puan silmek için de elinden geleni yapacak. Bunu duyunca George Weasley gerçekten de düştü süpürgesinden. Ağzındaki çamurları püskürterek hakem Snape mi olacak dedi. Ne zaman bir Quidditch maçını yönetmiş ki? Taraf tutar, Slytherin'i geçmemize izin vermez. Takımın öteki oyuncuları da yakınmada George'u yalnız bırakmadılar. Suç bende değil ki dedi Wood. Temiz bir oyun çıkaralım, Snape'in bize takmasına fırsat vermeyelim. Bütün bunlar iyiydi, güzeldi de Harry'nin Quidditch oynarken yanında Snape istememesinin bir başka nedeni vardı. Çalışmadan sonra takım oyuncuları her zamanki gibi çene çalarken Harry Gryffindor ortak salonuna koştu. Ron'la Hermione satranç oynuyorlardı. Hermione sadece satrançta eziliyordu. Harry ile Ron'un bunun ona iyi geldiğini düşünüyorlardı. Harry yanına oturunca biraz konuşma benimle dedi Ron. Kendim oyuna vermem. Harry'nin bakışını fark etti. Ne var senin berbat görünüyorsun. Kimse kendilerini duymasın diye Harry alçak sesle Snape'in Quidditch maçında hakemlik edeceğini anlattı. Hermione oynama dedi hemen. Hasta olduğunu söyle dedi Ron. Hermione ayağın kırılmış gibi yap diye önerdi. Ayağını gerçekten kır dedi Ron. Olmaz dedi Harry. Yedek arayıcı yok. Ben oynamazsam Gryffindor bir şey yapamaz. Tam o sırada Neville daldı ortak salonu. Kimsenin yardımı olmadan delikten nasıl geçebildiğine kimse akıl erdiremedi. Bacakları bacak bağlama lanetiyle birbirine yapışmıştı çünkü. Anlaşılan Gryffindor Kulesi'nin merdivenlerini tavşan gibi hoplaya hoplaya çıkmıştı. Hermione'den başka herkes gülmeye başladı. Hermione hemen fırlayıp karşı büyü yaptı. Bacakları birdenbire ayrılıveren Neville titreyerek ayağa kalktı. Onu Harry ile Ron'un yanına oturtarak ne oldu diye sordu Hermione. Neville hala zangır zangır Malfoy dedi. Kitaplığın önünde karşılaştık. Bu büyüyü deneyecek birini arıyormuş. Profesör McGonagall'a git dedi Hermione. Ona söyle. Neville başını iki yana salladı. Başka sorun istemiyorum diye mırıldandı. Ona karşı direnmeyi öğrenmelisin Neville dedi Ron. Başkalarını ezmeye alışmış ama önüne uzanıp da işini kolaylaştırmanın da bir anlamı yok. Gryffindor'a yakışmayacak kadar yüreksiz olduğumu söyleme boşuna dedi Neville. Malfoy zaten söyledi. Harry cübbesinin cebini karıştırıp Hermione'nin Noel'de ona armağan ettiği çikolatalı kurbağalardan sonuncusunu çıkardı ve Neville'a uzattı. Neville neredeyse ağlayacaktı. Sen 12 Malfoy edersin dedi Harry. Seçmen şapka seni Gryffindor'a seçti öyle değil mi? Ya Malfoy nerede? Slytherin denilen o pislikte. Neville kurbağayı kağıdından çıkarırken belli belirsiz gülümsedi. Sağ ol Harry. En iyisi yatayım ben. Kartını ister misin? Onları biriktiriyorsun değil mi? Neville uzaklaşırken ünlü büyücü kartına baktı Harry. Yine Dumbledore dedi. İlk çıkan kartta da o vardı. Birdenbire yutkundu. Kartın arkasına dikti gözlerini, sonra Ron'la Hermione'a baktı. Buldum onu diye fısıldadı. Flannel'ı buldum. Bu adı bir yerde okuduğumu söylemiştim size. Buraya gelirken trende görmüştüm. Dinleyin şunu. Profesör Dumbledore özellikle 1945'te kara büyücü Grindelwald'u yenmesiyle ejderha kanının 12 ayrı noktada kullanılışını bulmasıyla ve arkadaşı Nicholas Flamel'la simya konusunda yürüttüğü çalışmalarla ünlüdür. Hermione ayağa fırladı. İlk sınav notlarından beri hiç bu kadar heyecanlanmamıştı. Bir yere kımıldamayın dedi ve kızların yatakhanesine çıkan merdivene fırladı. Harry ile Ron şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Hermione biraz sonra kolunda kocaman eski bir kitapla döndü. Heyecanla buna bakmayı akıl edememiştim diye fısıldadı. Şöyle hafif bir şeyler okuyayım diye bunu haftalar öncesinde kitaplıktan almıştım. Hafif mi dedi Ron, ama Hermione susmasını söyledi ona. Kitapta bir şey bakacaktı. Kendi kendine mırıldanarak çılgıncasına sayfaları çevirmeye koyuldu. Sonunda aradığını buldu. Biliyordum, biliyordum. Ron anlamlı anlamlı konuşabilir miyiz şimdi diye sordu. Hermione onu aldırmadı. Çok önemli bir şey söyler gibi Nicholas Flamel diye fısıldadı Hermione. Felsefe taşının bilinen tek yapımcısı. Ama beklediği tepkiyi alamadı onlardan. Harry ile Ron neyi? Dediler. Bana bakın, siz hiç kitap okumaz mısınız? İşte okuyun şunu. Kitabı onlara doğru itti ve Harry ile Ron okudular. Eski simyacılık bilimi olağanüstü güçleri olan efsanevi felsefe taşının yapımıyla doğrudan ilişkilidir. Taş herhangi bir maddeyi altına çevirebilir. İçini ölümsüz kılan yaşam iksirini de yaratabilir. Yüzyıllar boyunca felsefe taşı üstüne çok şey söylenmiştir ama tek taş, ünlü simyacı ve opera düşkünü Mr. Nicholas Flamel'ın elinde bulunmaktadır. Geçen yıl 665. yaş gününü kutlayan Mr. Flamel, eşi Prunell 658 ile Devon'da sakin bir yaşam sürmektedir. Harry ile Ron okumayı bitirince, gördünüz mü dedi Hermione. Köpek herhalde Flamel'ın felsefe taşını koruyor. Arkadaş oldukları birinin de onu çalacağından korktuğu için Dumbledore'a vermiştir. Bu yüzden onu Gringotts'tan çıkarmak istedi. Altın yapan, insanın ölmemesini sağlayan bir taş felsefe taşı dedi Harry. Snape'in onu istemesi boşuna değil, kim olsa ister. Ron, Flamel'ı büyücülükte son gelişmeler üstüne bir incelemede boşu boşuna aramışız dedi. Son gelişmelerle ilgisi olduğunu pek söyleyemeyiz. Ne de olsa 665 yaşında, öyle değil mi? Ertesi sabah karanlık sanatlara karşı savunma dersinde kurt adam ısırıklarına karşı alınacak önlemleri yazarken Ron ve Harry felsefe taşından söz ediyorlardı hala. Bir yere geçirseler onunla neler neler yapabilirlerdi. Ron kendi Quidditch takımını kuracağını söyleyince Harry Snape'i ve yaklaşan maçı hatırladı. Oynayacağım dedi Ron'la Hermione. Oynamazsam bütün Slytherin'ler Snape'ten korktuğumu sanırlar. Göstereceğim onlara. Bir kazanalım da görün siz. Suratlarındaki o sırıtmayı nasıl kazıyıp yok edeceğim. Biz seni yerden kazımak zorunda kalmayalım da dedi Hermione. Ama Ron da Hermione'a ne söylerse söylesin maç yaklaştıkça Harry'nin tedirginliği artıyordu. Takımın öteki oyuncuları da pek sakin değildi. Okul şampiyonasında Slytherin'in önüne geçmek harika bir şeydi. 7 yıldır olmamıştı ama böylesine taraf tutan bir hakemle başarabilecekler miydi acaba? Harry bilemiyordu, hayal gücünü yarattığı bir şey miydi bu, yoksa nereye gitse gerçekten hep Snape mi çıkıyordu karşısına? Snape'in onu izlediğini düşünüyordu bazen. İksir dersleri Harry için haftalık işkenceye dönüşmüştü. Snape öylesine acımasız davranıyordu ki kendisine felsefe taşını öğrendiklerinin farkında mıydı yoksa nasıl öğrenebilir diye düşünüyordu Harry, ama bazen korkunç bir duyguya, onun aklından geçenleri okuyabildiği duygusuna kapılıyordu. Harry ertesi gün öğleden sonra arkadaşları kendisine iyi şanslar dilediğinde Ron ve Hermione'un neler düşündüğünü biliyordu. Acaba onu bir daha sağ görebilecekler miydi? Pek de rahatlatıcı bir şey değildi bu. Quidditch formasına giyip Nimbus 2000'ini hazırlarken vurun yüreklendirici söylemini duymadı bile. Bu arada Ron ve Hermione Neville'ın yanında bir yer bulmuşlardı. Neville onların neden bu kadar üzüntülü ve endişeli olduklarına da neden asalarını yanlarında getirdiklerine de bir anlam veremiyordu. Harry'de Ron ve Hermione'un gizli gizli bacak bağlama lanetini çalıştıklarını bilmiyordu. Malfoy Neville'a yapınca akıllarına gelmişti bu. Snape Harry'i incitecek bir şey yapmaya kalkarsa onun üstünde deneyeceklerdi bu büyüyü. Ron asasını cübbesinin koluna yerleştirirken sakın unutma dedi Hermione. Locomotor Mortis. Biliyorum dedi Ron. Boyuna tekrarlama. Soyunma odasında Wood Harry'i bir kenara çekmişti. Sana baskı yapmak istemem Potter ama Snitch'i ne kadar erken yakalayabilirsen o kadar iyi olur. Snape Hufflepuff'ı açık açık kollamaya başlamadan önce maçı bitirmeye bak. Kapıdan dışarı bir göz atan Fred Weasley, bütün okul burada dedi. Vay canına baksanıza Dumbledore bile izlemeye gelmiş. Harry'nin yüreği ters yüz oluverdi sanki. Kendi gözleriyle görmek için kapıya koşarken Dumbledore mu dedi. Fred haklıydı. O kır sakalı nerede görse tanırdı. Neredeyse bir kahkaha atacaktı. Güvendeydi. Dumbledore seyirciler arasındaydıysa Snape kendisini incitmeye kalkamazdı. Ve takımlar alana çıkarken Snape'in o kadar öfkeli görünmesinin nedeni de buydu belki. Öfkesi Ron'un gözünden kaçmadı. Hermione'a Snape hiç bu kadar hain hain bakarken görmemiştim dedi. İşte çıkıyorlar ah. Biri ensesini dürtmüştü hızla. Malfoy'du. Özür dilerim Weasley seni görmedim.